Ayrım 29. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 268. Bu yanıt okuduğu konuşma özetinden çok önündeki fotoğrafı açıklayan bir yanıttı. Gene de çevredekilerin gözleri hayranlıkla parladı. Yanıtın şişman adamın sunduğu görüntünün somut bir özeti olmaktan çok, o sırada yaptığının, yalnızca o sırada da değil, tüm yaşamı boyunca söylediklerinin, daha da iyisi tüm yaşamının bir özeti olduğunu, düşünce ve eylemlerinin yalnızca konuşma edimine, kişiliğinin yalnızca bir şişman adam görüntüsüne indirgendiğini dile getirmek istediğini düşündüler. Haksız olduklarını söylemek de zordu. Firuz Polat Bayram Beyaz'ın kulağına eğildi. Geçenlerde de söylemiştim, peygamber gözünün önündekini gören kişidir dedi. Ama bunu düşüncesindeki oldukça güçlü sol damara bağlamak usundan bile geçmedi. Bu arada Maçka'ya ilk kez gelmiş olan bir adam, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın bir dostu, siyasal görüşleri nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılmış bir hekim, Yusuf Aksu'nun yanıtını yeterli bulmuşa benzemiyordu. Orası tamam da ne söylüyor efendim diye üsteledi. Başta erkek Cemile olmak üzere hemen herkes gözlerini aldığı yanıtla yetinmeyen adama dikip yetmedi mi dercesine bakarken Yusuf Aksu birdenbire Yunus'un eski bir sözünü anımsadı, gülümsemeye başladı. Gerçeği dedi. Sonra adamın yumruk yemiş gibi sarsıldığını görünce her zamanki az konuşma alışkanlığını bozarak sözün gerisini de getirdi. Gerçek çoğu zaman yalanın son dönüşümü, yani kuruyup donmuş biçimidir. Ortak bir hayranlık çığlığı koptu o zaman. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı evet diye onayladı. Sonra bu evet ağızdan ağza yankılandı. Profesörün dostu da elini göğsünün üstüne koyup ustayı başıyla selamlayarak gözleme %100 katıldığını belli etti. Bir Cemile Hanım katılmadı buna. Şuna bir de ben bakayım diyerek fotoğrafı alıp inceledikten sonra boşuna çenenizi yormayın, bu adam doğruyu söylemez diye ekledi. Gözleme Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın dostu da katıldı. Daha önemlisi hem bu yanıtı önüne gelene anlattı, hem de ustanın düşüncesindeki oldukça güçlü sol damarın tartışma götürmez kanıtı olarak niteledi. Şu var ki Yusuf Aksu'nun düşüncesinin derinlerindeki oldukça güçlü sol damardan ilk kez söz eden Firuz Polat, bu sol damara siyasal bir anlam verilmesine kesinlikle karşı çıktı. Şemsi Çamlı da özel konuşmalarında daha çok onu destekledi. Yusuf Aksu'nun bir solcu olduğu görüşünü paylaşmadığı gibi, bu görüşün hem onun her gün biraz daha büyüyen haklı ününe zarar vermesinden, hem de çuvaldızın yanlış yerlere batması sonucu gazetenin satışını düşürmesinden korkuyordu. Böylece gazetenin kantininde bir kez daha ama çok yumuşak bir dille bu solculuk sorununun fazla abartıldığını anlatmaya çalıştığı bir sırada, Yusuf Aksu'nun taşınmazlarına ilişkin bir sorunu Bayram Beyaz'la görüşmeye gelmiş olan Zeynel Duman coşkuyla sözünü kesti. ''Bana öyle geliyor ki siz hocanın düşüncesini anlamıyorsunuz üstadım.'' dedi. ''Bence o her yaptığıyla bu dünyanın düzeninin temelinden bozuk olduğunu, yıkılması gerektiğini anlatmak istiyor.'' Şemsi Çamlı yutkundu. ''Dil alanında mı?'' diye sordu. ''Hayır, yalnızca dil alanında değil, her alanda.'' diye yanıtladı Zeynel Duman. ''Yani siz hocamızın gerçek bir devrimci olduğunu ve kurulu düzeni yıkmak istediğini mi söylüyorsunuz?'' ''Devrimci olduğunu söylüyorum ama düzeni yıkmak istemek başka, düzenin yıkılmasının zorunlu olduğunu düşünmek başka. Onun tek eksiği de burada.'' Zeynel Duman'ın karşısında tanımadığı bir sakallı gazeteci oturuyordu, çatalını bıçağını önüne bıraktı. ''Peki siz bu adam kurulu düzeni yıkıp yeni bir düzen getirebilir mi diyorsunuz?'' diye sordu. ''Hem de nasıl? Çevrenizde Yusuf Aksu gibi her konuda bu düzenin dışında kalan bir insan daha gösterebilir misiniz?'' Çok yakın bir gelecekte siz gazetecilerin de desteğiyle ondan bir devrim bekleyenler hızla çoğalabilir dedi Zeynel Duman. Haksız da sayılmazdı. Hiç kuşkusuz Yusuf Aksu oyuncu kadınlar, mankenler, şarkıcılar, yüksek yosmalar, politikacılar ve iş adamları gibi televizyonlarda ve günlük gazetelerin pazar eklerinde boy göstermiyor, havaalanlarının onur salonlarında "İstikbal göklerdedir" yazısı altında fotoğraf çektirmiyordu. Ama artık adına yalnızca Firuz Polat'ın yazılarında değil, pek çok gazete ve dergide rastlanıyor, pek çok köşe yazarı politikadan, gençlik ve üniversite sorunlarından, ekin ve bilim yaşamından, hatta ekonomiden söz ederken, birbirinden parlak nitelemeler kullanarak ona göndermede bulunmaya başlamışlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, kullandıkları büyük düşünür, büyük Türk düşünürü, büyük bilim adamı, ülkemizin ilk dil bilim kuramcısı, çağımızın büyük dilcisi, Türk bilim ve düşünce tarihinin doruğu gibi nitelemeler bir yana bırakılacak olursa, hayranlıklarını temellendirecek hiçbir bilgileri yoktu. Sofrasında bulunma onuruna erişmiş ender kişilerin, pot kırıp gülünç düşmek korkusuyla onun karşısında dil konusuna girmekten özenle kaçındıkları gibi, yazılarında kendisinden söz eden yazarlar da öncülerinden sayıldığı bu alanın dışında kalmayı yeğe tuturuyorlardı. Buna karşılık kamuoyunun ilk kez Firuz Polat'ın ünlü köşe yazılarından birinde karşılaştığı şişman adam kalabalığın ortasında konuşuyor ve gerçek çoğu zaman yalanın son dönüşümüdür, yani kuruyup donmuş biçimidir tümcesi, değişik köşe yazarlarının ve karikatür sanatçılarının yazı ve çizimlerinde öyle ilginç katkılarla zenginleşti ki, sağcı olsun solcu olsun birçok kişi yılların ünlü politikacısını yeni bir yaklaşımla ele almaya başladı. Çokları artık ona hor görüyle bakıyor, şişmanlığını ve kılığının dağınıklığını, önceleri halktanlığının göstergesi olarak görürken, şimdi hem sömürücülüğünün hem yeteneksizliğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Hatta şişman adamın kendisini de aşarak, ender zayıflar da işin içinde olmak üzere, neredeyse tüm kalantor politikacıları onun görüntüsünde simgeleştiriyorlardı. Ama Yusuf Aksu bunun böyle olmasını mı istemişti? Sözlerinin yol açtığı geniş yankılar karşısında ilgisiz kalışına bakılırsa evet demek kolay değildi. Gerçekten de en azından başlangıçta günlük gazetelerde çıkan yazılar Yusuf Aksu'yu pek de ilgilendirmiyor. Bayram Beyaz'ın ya da Firuz Polat'ın kimi zaman sevinerek, kimi zaman öfkelenerek getirdiği gazete ve dergilere şöyle bir göz atmakla kalıyor, sonuna kadar okumadan bırakıyor. Ben evimde oturuyorum, tanımadığım insanlar hakkımda durmadan görüş üretiyorlar. Anlayamıyorum, gerçekten anlayamıyorum diye söyleniyordu. Ama artık iyice ısındığı dostlar, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat, Zeynel Duman, özellikle de Bayram Beyaz, kendisini bir yandan bilimin, düşüncenin, beğeninin doruğuna yerleştirirken, bir yandan da ayrımına bile varmadan küçük bir çocukmuş gibi tuhaf bir yetişim sürecinden geçirdiler, kendi eğilimlerini onun da paylaşmasını sağladılar. Onlar bu alıntılara değer verdikleri için yavaş yavaş Yusuf Aksu'da değer vermeye başladı. Bayram Beyaz'ın gazeteden her dönüşünde, "Bayram Hoca, hakkımızda bugün neler yazmışlar?" diye sorduğu akşamlar bile oldu. O da neredeyse her akşam bir şeyler getirdi. Uzmanlık alanının hemen hiç kimseyi ilgilendirmediği ve hiç söz konusu edilmediği de düşünülecek olursa, bir insan ancak bu kadar güncelleşebilirdi. Böylece bir süredir yaygınlaşmaya başlayan solcu düşünür ününün de etkisiyle, konuklar iletişim kurmanın en kolay olduğu alanda, politika alanında konuşturmaya çalıştılar onu. Ama o ölçülülüğünü hep korudu. Köşesinde sessiz sessiz yaşayan bir adamım ben. Bu konulara hiçbir zaman fazla kafa yormadım. Bunlar beni hiçbir zaman fazla ilgilendirmedi demekle yetindi. Dostları ve sevenleri bunu da bir üstünlük göstergesi olarak değerlendirdiler. Gerçek bilim adamları uzmanlık alanlarının dışına çekilmekten hoşlanmazlardı. Bununla birlikte Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın deyimiyle Platon'un devletinden, evinin bahçesinden söz eder gibi söz edebilen bir adamın politika konusunda kafa yormamış ve herhangi bir yanı seçmemiş olması olanaksızdı. Bu nedenle dostlarının ve hayranlarının bir bölümü oldukça güçlü bir sol damarı bayağı güçlü bir sol damara dönüştürmüşlerdi. Zeynel Duman'ın o günlerde yaptığı bir yoruma göre bu ülkede kendilerini solcu olarak tanıtan ve solcu olduklarına içtenlikle inanan kişiler bile önlerinde birinin solcu olduğu söylenince içgüdüyle ürperirlerdi. Belki de ister istemez solcu sayısının artması söz konusu olduğuna göre, kimi bunu inançları yüzünden acı çekenler arasına yeni bir adayın daha katılması olarak gördüğü, kimi her şeye karşın bir ayrıcalık olarak değerlendirdiği kendi kurban konumunu daha çok insanla paylaşmanın bu ayrıcalığı bir ölçüde elden kaçırmak olduğunu ya da çoğalmayla savaşımın sonuna, yani tehlikeden uzak, tek düze, kokmaz bulaşmaz bir döneme yaklaşıldığını sezdiği, çoğu da bilinçsizce kendini solcu olarak görmesine karşın bir yanı hala sağda kaldığı için ürperirdi. Yusuf Aksu'nun çevresindekilerse belki de onun büyüklüğünün bilinciyle genellikle sağa yakın olmakla birlikte onun bir solcu olduğunu sezdiren belirtiler karşısında hiçbir zaman fazla sarsılmıyorlardı. Bir kez Yusuf Aksu'yu senin benim gibi bir adam diye nitelerken onu gerçekte herkesin üstüne koydukları gibi solculuğunu da güncel ve yersel bir solculuk değil, yer yer İsa'da ya da Muhammed'de de bulabileceğimiz türden bir solculuk olarak görüyorlardı. İkincisi, sürekli olarak onunla özdeşleşmeye yöneldiklerinden, her görüşünü bir tür içgüdüyle sağını solunu araştırmadan benimsiyorlardı. Ne olursa olsun Yusuf Aksu'nun ünü büyüdükçe büyüdü. Bunun sonucu olarak bir kez olsun onu görmek, onunla konuşmak umuduyla Bayram Beyaz'ın çevresinde dönenlerin sayısı iyice arttı. Gazeteci ve televizyonculardan şişman adamın ve partisinin karşısında yer alan sol görüşlü politikacılara, daha düne kadar onun salt bilimle, dolayısıyla bir ölçüde boş ve yararsız konularla uğraştığını düşünerek, hakkındaki övgüler karşısında dudak büken aydın kişilerden, üniversite profesörlerine kadar hemen herkes, Maçka'daki ünlü dairenin eşiğini bir kez olsun aşabilmek için Bayram Beyaz'ın, Firuz Polat'ın, yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın, Şemsi Çamlı'nın, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın eşiğini aşındırmaya başladılar. Bir ölçüde başarılı da oldular. Kimi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın zayıf bir noktasından yararlandı, kimi kendisine verilebilecek önemli bir yapı tasarısı olasılığıyla yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın gönlünü kazandı, kimi doğrudan doğruya Bayram Beyaz'ın gurur duygularını okşadı. Maçka yemeklerine katılabilme olanağına kavuşanların sayısı gittikçe arttı. Çiçeğini alan geliyordu. Yazar ya da düşünür olarak tanınanlar bunlar arasında küçümsenmeyecek bir yer tutmaktaydı. Sanki Yusuf Aksu bu kitapları okuyunca düşünceleri amacına ulaşacakmış gibi koltuklarının altında kitaplarıyla geliyor, oturup birbiri ardından imzalıyor ya da imzalı olduklarını söyleyerek saygıyla sunuyorlardı. Öyle ki birkaç ay içinde adına imzalanan kitaplar koca bir yığın oluşturdu. Yusuf Aksu bu kitaplara her bakışında duygulanıyor, yazarların yaşam öykülerine bakıyor, bazı bazı da orasından burasından birkaç tümce, hatta birkaç sayfa okuduğu oluyordu ama o kadar. Hiçbiri ilgisini çekmiyordu, ansiklopedi tutkunuydu o. tüm saygısına karşın eşcinsel bir adam güzel kadınlara nasıl bakarsa o da bu kitaplara öyle bakıyordu. Yusuf Aksu bu konuk bolluğundan hoşlanıyor muydu? Bu soruya kesin bir yanıt vermek kolay değildi. Ama yetişim süreci burada da işliyor. Bir ara Cemile Hanım'a söylediği gibi, bu akşamlarda çoğu kez sıkılıyor, zaman zaman da bayağı eğleniyordu. Böylece her çağrının öncesinde ve sonrasında, bir kişiden değil de belli bir türden söz edermiş gibi, biz Vebbi Goç muyuk diye homurdanan Cemile Hanım'ın zorlamasıyla, bu akşam yemeklerine bir sınır getirmekten ilk söz eden Yusuf Aksu'nun kendisi değil de Bayram Beyaz oldu. Hiç kuşkusuz bu işe bir son vermek de olanaklıydı. Ancak ülkenin önde gelen aydınları kendisini tanımak, kendilerini tanıtmak ve hayranlıklarını göstermek için can attıklarına, onları tümden geri çevirmeye gönül el vermediğine göre, en çok haftada bir kez, örneğin çarşamba akşamları, sınırlı sayıda aydını yemeğe çağırmak daha uygun bir çözüm olarak göründü. Yusuf Aksu bir süre düşündü, sonra gözlerini dostunun gözlerine dikerek gülümsedi. ''Neden olmasın Bayram Hoca?'' dedi. Maçka çarşambaları böyle başladı. Çok kısa bir sürede de Mallarmé'nin salılarının, Zola'nın Medan akşamlarının çekiciliğini kazandı. Şu var ki Maçka'da kurallar hepsinden daha sıkıydı. Günlerden çarşambadır diye kapının ardına dek açılıp önüne gelenin içeriye dalması söz konusu değildi. Kim olursa olsun gelecek kişi önce Bayram Beyaz'la görüşüp onun onayını, daha doğrusu isteğinin göz önüne alınacağı sözünü almak, sonra da Yusuf Aksu'yu yakından görüp kendisiyle konuşma onuruna erişmek isteyenlerin sayısı gittikçe kabardığından haftalarca sıra beklemek zorundaydı. Bir kez gelmek de her şeyi görüp anlamaya yetmiyordu. İnsanlar bayağı uzun bir beklemenin ardından en sonunda eriştikleri yerin ve kişinin önemini gözlerinde büsbütün büyütüyor, ünlü dairenin kapısından yürekleri çarpa çarpa, ağızları iyiden iyiye kurumuş olarak giriyorlardı. Aşağı yukarı her şeyi dostlarından dinlemiş ya da Firuz Polat'ın köşe yazılarında okumuş olmalarına karşın, önce büyük adamın orta boyu, küçücük elleri, balıkçı kazağının üstüne giydiği eski ceketi, diz vermiş pantolonu ve alçak gönüllü, hatta neredeyse çekingen davranışları karşısında başları dönüyor, sonra çevrelerinde görmeye alıştıklarından en az iki kat yüksek tavan, gene her gün gördüklerinden en az iki kat büyük masa, koltuk ve sehpalar, bir teki koca bir evi kaplayacak ölçüde geniş yekpare halılar, hatta sofraya şimdiden yerleştirilmiş bulunan tabak, bardak, kaşık, bıçak ve çatallar karşısında bir dev evine girmiş gibi bir duyguya kapılıyor. Ufak tefek adamı ününün, evinin ve eşyalarının büyüklüğüyle karşılaştırdıkları zaman hayranlık ve şaşkınlıkları doruğuna ulaşıyor. Bir de bildiği yabancı dillerin sayısını kendisinin de bilmediği, kendisinden birkaç adım ötede, en yakın dostunun ağzından doğrulanınca, şu yeryüzünde bulunabilecekleri yerlerin en seçkininde bulunduklarından kuşkuları kalmıyordu. Maçka çarşambalarında bir kez bulunmuş bir yazarın, o günlerde eğlenceli bir biçimde söylediği gibi, Yusuf Aksu konuklarını Aksaray'da iki odalı ve dökme sobalı bir alçak gönüllü dairede ağırlamış olsaydı, hiç kuşkusuz gene birçok geleni gideni olabilir, gene bir takım insanlarda hayranlık uyandırabilirdi. Ama bu kadar büyük bir ilgi, bu kadar büyük bir hayranlık uyandırması söz konusu bile olamazdı. Görkemli daire daha önce de olduğu gibi, onun düşünsel çabasının ürünü ve yansıması olarak görülüyor. Burada söylediği her söz, çevrenin etkisiyle derinlik kazanıyor, her zaman da onaylanıyordu. Ne var ki, Maçka'ya konuk olanlardan hiç kimsenin usuna bu türlü ayrıntılara girmek gelmiyor. Tavana dek yükselen oymalı dolapların raflarını dolduran meşin ciltli ansiklopedileri de gördükten sonra, her şeyi savaş ya da ordu terimleriyle açıklama alışkanlığının sonucu olarak, büyük bilim adamı, büyük Türk kuramcısı, ünü bilinçlerinde bir Fatih kavramıyla birleşiyordu. Ama egemen duygu şaşkınlıktı. Gözleri gibi düşünceleri de kamaşıyor, apışıp kalıyorlardı. Bir de Cemile Hanım ortada dolaşmaya başladı mı, şaşkınlık doruğuna ulaşıyordu. Tombul kollarında şıkırdayan sıra sıra altın bilezikler, hem yemekleri getiriyor, hem herkese söz yetiştiriyordu. Zeynel Duman'ın söylediği gibi, gittikçe çoğalan bilezikleri, bir anlamda kadının yüzyıllardır süregelen tutsaklığının simgeleriydi. Ama devinimlerini ağırlaştırmalarına karşın simgeler çoğaldıkça davranışları daha bir özgürleşmekte, sesi daha yüksek çıkmaktaydı. Bilezikler gittikçe daha büyük bir güvence, daha da iyisi birer egemenlik ve özgürlük güvencesine dönüşmekte. Üstelik onun varlığı, rahatlığı, Sivaslı ağzıyla şakıyıp durması ve yemekleri Yusuf Aksu'nun halka verdiği büyük değerin göstergesi olarak algılanmakta, gittikçe büyüyen solcu ününü pekiştirmekteydi. Bunun dışında Yusuf Aksu'nun çevresindekilere üstünlüğünü sergileme yolunda herhangi bir çaba harcadığını söylemek zordu. Tam tersine, kimi zaman kendisine yöneltilen soruları konunun özüne girmeden, yer, tarih ya da köken belirterek özetlemekle yetiniyor, kimi zaman da çocuksu bir gülümseme eşliğinde bilmiyorum diye kesip atıyordu. Öylesi de böylesi de sorup dinleyenlerin hayranlığını arttırmaktaydı. Maçka çarşambalarının konukları da herkes gibi, yer, tarihi ve köken verildi mi, özet bilgiyi en üstün bilgi sayıyorlardı genellikle. Bilmiyorum yanıtıysa, onun ağzından çıkınca, bilgelik, alçak gönüllülük ve uzmanlığa saygı göstergesi olarak algılıyorlardı. Buraya ondan bir şeyler öğrenmek, en azından Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın deyimiyle bir bilgi anıtını görmek için gelmiş olduklarını unutuyor. Birdenbire görüşleri değişmiş de bilmemek, özellikle de bilmiyorum diyebilmek özel bir beceri gerektirirmiş gibi. O bilmiyorum dedi mi hayranlıktan ağızları açık kalıyor. Bu sözcüğün başkalarınca da sık sık yinelendiğini uslarına getirmeden, Yusuf Aksu ile Sokrates arasında bir koşutluk kuruyor, bilmiyorum derken sıradan bir gerçeği dile getirmiş olabileceğini düşünmüyorlardı. Bir akşam Bayram Beyaz'la yaptığı uzun yazışmalardan sonra, en sonunda Yusuf Aksu'nun sofrasında bulunma olanağına kavuşarak, Ankara'dan özel olarak gelmiş bir yazın profesörü, sanki gördüklerini kendinden başka hiç kimse görmüyormuş gibi, apartmanın ve dairenin görkemi karşısında hayran kaldığını her önüne gelene yinelerken, konuklardan birinin hocanın zenginliğinden söz açması üzerine, apartmanlarının sayısı konusunda bir takım varsayımlara girişildi. En sonunda Bayram Beyaz'ın bilgisine başvuruldu. O da hiç duralamadan bilmiyorum dedi. Peki kendisine sorsak dedi profesör. Kendisi hiç bilmez dedi Bayram Beyaz. Aynı akşam gene aynı profesör Yusuf Aksu'dan bildiği dillerin sayısını sorup bilmiyorum. Çünkü bilip bilmediğimi nasıl bilebileceğimi bilmiyorum. Yanıtını alınca da hayranlıkla gülümsedi. Yanında oturan yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın kulağına eğildi. Bugün şu dakikada dünyamızda kaç dil konuşulduğunu kesinlikle bilip de kendi konuştuğu dillerin sayısını bilmemesine olanak var mı? Hoca olmayacak gibi alçak gönüllü bir insan dedi. Ama bu iki oluntudan sonra bilmemek yalnızca bir alçak gönüllülük göstergesi olarak değil, aynı zamanda zenginlik ve sonsuzluk göstergesi olarak da algılandı. Bir bakıma hiç böyle bir amaç gütmemekle birlikte Yusuf Aksu her bilmiyorum deyişinde bilgisinin sonsuzluğunu kesinlemekteydi. 29. ayrımın sonu. Sayfa 277.